İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bedenimizdeki Ayetler programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Fatih Avşar hocamız bizimle birlikte. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimlerinden. Genel cerrahi uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Şeref verdiniz programımıza. İnşallah iyi bir program olacak.
Bu şeref bana ait. Allah razı olsun. İnşallah tabii ki iyi bir program olmasını amaçlıyoruz.
Estağfurullah. Hocamızla genel cerrahi alanındaki rahatsızlıklardan, hastalıklardan bahsedeceğiz. Uzmanlık konusu hocamızın. Tabii hocam genel cerrahi çok geniş bir saha. Bir kısaca tanımlamasını yapmak gerekirse hangi hastalıklar sizin sahanıza giriyor? Hangi
Tabii
hastalıkların tedavisinde genel cerrahi önemli?
Şöyle arz edeyim. 15 yaş ve üstü olan bireylerin kadın ve erkek olsun hastalıkların ameliyatla tedavisini konu edinen bir bilim dalı. Tabii eskiden çok genişmiş çalışıldığı sahalar bakımından. Şimdi artık sindirim sistemi cerrahisi diyelim yemek borusundan son bağırsağa kadar olan sistemin cerrahi hastalıkları, meme, tiroid, paratiroid dediğimiz organlar, bir de periferik damar cerrahisini içine alan bir disiplin diyelim. Eskiden tabii bu tip hastalıkların tedavisi için büyük kesilerle çalışılırmış. Şimdi artık daha ziyade minimal invazif cerrahi dediğimiz doğal açıklıklardan, yani vücuttaki normal olarak oluşan doğal deliklerden veya bizim sonradan meydana getirdiğimiz cerrahın kendi açtığı deliklerden küçük bir kesiyle yapılan büyük ameliyatların içerildiği bir bilim dalı.
Evet hocam, ben de tabii genel cerrahide internlük de yapmıştım. Aynı
Evet.
zamanda asistanlık da yaptım. Genel cerrahinin tabii çok büyük bir önemi daha var. Siz bir trafik kazası olduğunda, bir kaza, düşme, başka bir şey olduğunda, travma deniyor tabii.
Travma
Bu durumlarda ilk genel cerrah akla geliyor. Bundan da bahsedebilir miyiz kısaca?
tabii travmaya yaklaşım açısından genel cerrahi, travma ve acil cerrahi üzerine yoğun bir bilgi birikimiyle donanmalıdır. Yani genel cerrahlar travmayla başlarlar eğitimine diyebiliriz. Travma sistemleri direkt hedef aldığı için genel cerrahinin konularını ilgilendirmektedir. Mesela batın travması dediğimiz zaman karaciğer, dalak ve büyük organ yaralanmaları, büyük damar yaralanmaları akla gelir. Boyun yaralanmaları yine genel cerrahinin konusudur. Boyundaki damarların yaralanması ve boyundaki organların yaralanması ile ilgili. Bir de damar yaralanmaları da periferik damar cerrahisi açısından, yani çevrel damar cerrahisi açısından genel cerrahinin konusuna girmekte. Travma tabii çok oldukça geniş bir konu. Ama cerrahın da ilk olarak uzmanlık hayatında en fazla kendisini ilgilendiren olguların geldiği bir bilim dalı oluyor.
Evet, o zaman şu tavsiyede bulunalım. Allah saklasın, bir trafik kazası olduğunda, başka bir durum oluştuğunda tam teşekküllü bir hastanede, genel cerrahinin de özellikle branşlar arasında bulunduğu tam teşekküllü bir hastaneye aciline gitmeleri önemli, değil mi bu şekilde?
Tabii ki şöyle kısaca şöyle arz etmek lazım. Travma ve acil cerrahinin olduğu bir yerde mutlaka genel cerrah çalışır.
Evet. Sizin uzmanlık sahalarınızdan biri de kanser cerrahisi hocam.
Evet.
Kanserde 2 numaralı ölüm sebebi Amerika'da ve dünyada. Bu
Evet.
bakımdan eğer uygun görürseniz
Türkiye'de de
kanserden
tabii
bahsedelim.
ki. Kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada Türkiye'de ölüm sebebi. Kanser cerrahisi de genel cerrahinin konusu. Tabii yemek borusu, mide, bağırsak kanseri, meme kanseri, tiroid kanseri gibi organların tabii karaciğer, pankreas kanserleri de sayılmakta. Cerrahi tedavisiyle ilgilenir cerrahi onkolog veya genel cerrah. Kanser biliyorsunuz bir takım hücrelerin daha fazla daha kısa sürede daha çok sayıda bölünmesiyle karakterize bir proses diyelim. Yani kanser bir tek semptomla açıklanamaz. Tabii bu daha fazla bölünen hücrelerin normal hücrelerin aleyhine onların besin kaynaklarını tüketmesi söz konusu. Evet. Dolayısıyla kanser hücrelerin organları istila etmesinden ziyade normal hücrelerin besinsiz ve aç kalmasıyla insanları ölüme götüren bir süreç.
Evet. Bu da tabii mükemmelliği gösteriyor yaratılıştaki. Allah DNA'yı ve genetik yapıyı çok mükemmel yaratmış.
Mutlaka, tabii.
Buraya herhangi rastgele bir değişiklik olduğu zaman, mutasyon, o da dediğiniz gibi kansere gidiyor. Hücre durdurak bilmeden üremeye başlıyor. Halbuki normalde dokular, organlar mükemmel bir farklılaşmayla hücrelerin tam durması gereken, olması gereken yerde durup çok özel fonksiyonları icra ediyorlar, meydana getiriyorlar. Fakat kanser olduğunda bunun aksi bir durum getiriyor. Ama kanser de Allah tarafından özel olarak yaratılmış. Allah onu da gösteriyor. İşte bir hata olduğunda, mutasyon dediğimiz değişiklik olduğunda da böyle oluyor.
Tabii yani zaten Rabbimin büyüklüğünü orada anlıyorsunuz. Hücrelerin ölümü planlanmış genetik bir ölümdür. Bu da evet. Rabbimin sayesinde oluyor. Ama bir plan dışına çıkma kanserle sonuçlanıyor. Dolayısıyla o zaman bu kadar hassas bir dengeyi mutlaka bir güç sağlamıştır diye düşünüyorsunuz. O güç de Rabbimdir.
Evet. Burada sıklıkla görülebilen kanserler, tabii siz daha iyi bilirsiniz. Mesela kalın bağırsak mide kanserleri olabiliyor, pankreas kanseri olabiliyor. Bu tip kanserlerde, yani sık görülen kanserlerde hangi belirtiler oluyor? Hastayı hastaneye götüren sebepler nelerdir? Veya ne olduğunda hastanın bir şey, kötü bir şey olabilir mi acaba diye araştırma yaptırması, doktora gitmesi gerekir?
Son 6 ayda insan vücudunun %10 kaybı bizim için çok önemlidir. Zaten hastalar son 6 aydaki aşırı kilo kaybıyla doktora başvuruyor daha ziyade. Bir de o organın bulunduğu lokalizasyona göre bazı özel şikayetler olabiliyor. Diyelim ki bağırsak kanserinde kansızlık ve bağırsak düğümlenmesiyle geliyor doktora. Mide kanserinde kusmayla gelebiliyor. Keza yemek borusu öyle. Meme kanserinde memede ele gelen kitle şikayetiyle gelebiliyor. Tiroitte tiroid bezinin aşırı büyümesiyle gelebiliyor. Ama o daha ziyade patolojik tanıyla ortaya çıkıyor. Çünkü tiroidin bir de iyot eksikliği ve guatrojen maddelere bağlı büyümesi var. İyot evet. Büyümesi, ona guatr diyoruz. Orada biraz daha tablo karışık. Genel cerrahi ilgilendiren kanserler böyle. Karaciğerde tabii karaciğer büyümesi veya ele gelen kitle veya tesadüfen ortaya çıkan, mesela hasta başka bir hastalığı nedeniyle bir ultrason yaptırıyor, karaciğerde bir kitle ortaya çıkabiliyor. Tabii iyi huylu olabildiği gibi kötü huylu da olabiliyor. Suçlanan faktörler var. İşte hepatit virüsü, hepatit C virüsü gibi biyolojik risk faktörleri olduğu gibi keza mide, özellikle kardiyotümörler dediğimiz midenin üst bir bölüşü tümörlerinde de suçlanan bir Helicobacter pylori var. Çünkü epidemiyolojik çalışmalar göstermiş ki 15-20 yıl sonra Helicobacter pylori kardiyada tip 3 junction tümörü dediğimiz bir mide kanseri, özel bir mide kanseri yapabiliyor. Bu tip biyolojik risk faktörleri olduğu gibi bir medikal risk faktörü de sayılabilir. İşte bu uzun süre alınan mide asitini nötralize eden ilaçlara bağlı de ortaya çıkabiliyor.
Onun da kanser yapıcı etkisi var.
Tabii evet. Kanser yapıcı etkisi
Mekke'de, var. Mesela o ne kadar sıklıkla kullanılıyor?
O da 10-15 yıl boyunca kullanıldığı takdirde, bu da tabii epidemiyolojik çalışmalar göstermiş. Mesela histamin H2 reseptör antagonisti dediğimiz ilaçlarla, PPI antagonistleri dediğimiz ilaçlar, yani bu midede ülser için verilen veya asidi nötralize eden ilaçlar dediğimiz ilaçlarla tedavi edilen hastalıklarda bunun gereksiz uzun süre alımıyla kanser ortaya çıktığı gösterilmiş.
Bu proton pompası inhibitörü dahil mi? Bu
tabii burada, PPI evet. inhibitörü derken evet. Ben kusura bakmayın evet. Çok özür diliyorum, kısaltılmış olarak söyledim. Proton pompası inhibitörlerini kastetmiştim.
Evet. Evet, o zaman dikkatli kullanmak gerekiyor. Demek ki hiçbir ilacın
doktorun tavsiyesiyle,
evet, tavsiyesi, evet, dediğiniz gibi.
Verdiği süreci uygulayarak kullanmak lazım. Evet.
Mesela şöyle durumlar olabiliyor. Ağrısı oluyor, bir yanması oluyor, bazı şikayetleri oluyor bazı hastaların. Hemen aklı tabii gastrit, ülser gibi hastalıklar geliyor doğal olarak. Yani bu da doğal. Ne zaman acaba kanserden şüphelenilmesi gerekiyor? Yani hangi durumda ne tetkik yapılması? Mesela endoskopi ile bakılması, bir boru sarkıtılarak, yani bu şekilde bir şey ne zaman yapılmalı, ne zaman doktora gidilmeli? Bunun şeyi nedir acaba?
Çok doğru. Tabii çok güzel bir konuya değindiniz. Bir kere ilk başta düşünüldüğü takdirde ağrı bizi kanserden uzaklaştıran bir semptom, yani bir belirti. Kanser daha ziyade son dönemde ağrı yapar. Bunu da nasıl yapar? İşte o ağrı ileten omurilikteki yolları atake, evet, etmesiyle, istila etmesiyle ağrı ortaya çıkabiliyor. Yani ağrı varsa özellikle içi boş organ hastalıklarında biraz kanserden uzaklaşmak lazım. Ama o ağrı yapan neden, yani o tümör tamamen geçişe izin vermiyorsa, yani pasajı tıkıyorsa diyelim, bağırsak tümörlerinden, evet, bahsediyorum. Onun içinde biriken içerik basınç yoluyla ağrıya yol açabiliyor. O zaman da tabii kanserden şüphe ediyoruz. Tabii mide kanserlerinde ne zaman endoskopi yapalım? Yani hasta bu belirtilerle geldiği takdirde mutlaka endoskopi yapalım.
Evet.
Endoskopide şüphelendiğimiz lezyondan, yani yaradan veya oluşumdan biyopsi alalım. Parça alıp patolojiye gönderelim. O şekilde takip edelim. Daha sonra bu tip hastaları ilk yıl 6 ayda bir, ikinci yıl yılda bir, üçüncü yılda 2 yılda bir takip edelim. Bir de böyle kanserlerin böyle çok görüldüğü yerler var. Daha doğrusu genetikle ilgili böyle potansiyel kanser hastaları olabilecek hastalar var. İşte memede, bağırsak tümörlerinde, bazı çeşitlerinde. O zaman da bunları tarama yöntemiyle gerek yukarıdan gerek aşağıdan buyurduğunuz gibi bir boru sokarak, dört kadrandan görüntüler sağlayarak görüntü alabiliyoruz. Şimdi artık üç boyutlu görüntü alabiliyoruz. Hatta değişik tekniklerle bilgisayar ortamında lezyonu boyayabiliyoruz. Onu yorumlatabiliyoruz, kendimiz yorumlayabiliyoruz. Yani çok kolay metotlar artık geliştirildi. Bu şekilde o kanseri tanısını kolayca ortaya koyabiliyoruz.
Peki hiç şikayeti olmayanlara mesela bazı basit yöntemler var. Diyelim ki ultrason. Çok pahalı bir yöntem de değil. Birçok yönden de fikir verebiliyor hakikaten. %100 olmasa bile. MR tabii biraz daha pahalı ama o da aynı şekilde tomografide biraz radyasyon veriyor tabii. Tomografinin o dezavantajı var. Tavsiye eder misiniz hocam böyle hiç şikayeti olmadan tarama?
Şimdi tabii şöyle tabii o konuda yapılan çok merkezli çalışmalar var. Prospektif dediğimiz, yani ileriye dönük çalışmalar da var. Yani rutin incelemelerle insan ömrünü çok fazla uzatmak mümkün değil. Ama tesadüfen yakalanan tümörler var. Daha ziyade ultrason, endoskopi gibi metotları ve kan tetkiklerini böyle genetik kanser türlerinde veya ailesel kanser türlerinde uygulamak daha akılcı olur diye düşünüyorum. İşte meme kanseri, işte bağırsak kanseri, tarama metotları olarak, evet, kullanmak. Ama ultrasonda tabii buyurduğunuz gibi çok böyle günlük pratiğe girmiş bir inceleme, çok da ucuz. Ultrasonla yakalanan, tesadüfen yakalanan tümörler var. Ultrason çok fayda sağlayabiliyor. Endoskopiden ziyade ultrasonun böyle yaygınlaştırmasının bence de doğru bir seçenek olacağı kanaatindeyim ki tesadüfen yakalanan tümörlerde hakikaten ultrasona borçluyuz, ama bunun için size şu anda sunabileceğim bir hani böyle prospektif bir çalışma yok. Ultrason ne kadar katkı sağlıyor diye, ama pratik olarak ultrason faydalı diye düşünüyorum. Tabii.
Evet, erken aşamada.
Erken aşamada yakalanması
tabii, tedavisi.
Çünkü tabii erken teşhis, erken tedavi demek Dolayısıyla sağ karımın uzaması demek. Bu klasik bilgilerimiz zaten.
Evet. Ben de tabii sizin verdiğiniz bilgilerden biliyorum. Siz Japonya'da da bulundunuz.
Evet.
Japonya'da da mide kanseri çok sık. Orada da söylemiştiniz. Mide evet. kanserinin erken yakalayabilmek için orada insanlara bu endoskopi yöntemiyle de bir tarama yöntemi olarak kullanılıyor evet. Japonya'da.
Çok doğru. Japonya'da tabii tütsülenmiş balık tüketimi çok fazla. Tütsülenmiş balık mide karsinomlarında bir risk faktörü. Dolayısıyla 1962'den beri Japon gastrointestinal kanser cemiyeti hiç semptomu olmayan, hiç belirtisi olmayan insanlara endoskopi yapıyor. Endoskopi yapıyor, fırça biyopsi yapıyor, parçalar alıyor, patolojiye gönderiyor. Ve sonuç olarak Japonlarda erken mide karsinomu serilerinde %60'ları buldu. Ama biz de maalesef hala %8'i geçemedik. Neden? Çünkü biz taramada endoskopiyi kullanmadığımız için. Yani semptomsuz hastaya endoskopi yapmadığımız için. Ama Japonlarda semptomsuz hastaya endoskopi yaptıkları için onlar kanseri daha erken safhada yakalayabiliyorlar. Ve daha agresif ameliyat yapmadan hastalara %100'e yakın tedavi sunabiliyorlar. Biz daha o seviyeyi yakalayamadık tabii ki.
Evet. Tabii kanserin teşhisinde ve tedavisinde çok önemli gelişmeler var ve olacak. Yani istikbal vaat ediyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde kanser kolay tedavi edilebilen bir hastalık haline geleceğinin işaretleri var şimdiden.
İnşallah.
Çok erken yakalayıp, çok erken olarak tedavi etmek. Ama günümüzdeki mesela hem cerrahi yöntemler olsun hem de kemoterapi yöntemleri olsun oldukça yan etkileri olan yöntemler.
Çok doğru. Tabii cerrahi kanserin tedavisinde tek başına düşünülemez. Yani ben bir genel cerrah olarak size arz etmeliyim ki cerrahi tek başına son derece yetersizdir. Cerrahi tamamlayan ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kemoterapi ve radyasyon onkolojisi ile ilgili tedavi metotlarının uygulanmasıyla bir kombine tedavi ile yani kanserle mücadele etmek daha mümkün gibi gözüküyor. Ama ben bir cerrah olarak söylemeliyim ki herhalde kanserin tedavisi ileride cerrahi dışı bir yöntemle olacak gibime geliyor.
Evet.
Yani bu tümörlere yönelik çeşitli biyolojik savaş metotları geliştirilirse herhalde cerrahi dışı yöntemlerle kanser tedavi edilebilecek diye düşünüyorum.
Evet, inşallah. Bu mide bağırsak sistemi kanserlerinden tabii siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah.
Kalın bağırsak kanseri de önemli bir kanser çeşidi.
Evet.
Onların teşhisinde ve tedavisinde genel cerrahinin rolü nedir?
Evet, şimdi şöyle tabii kalın bağırsak tümörlerinin tedavisinde daha doğrusu teşhisinde altın standart kolonoskopidir.
Evet.
Tabii eskiden
kimlere yapılır kolonoskopi?
Evet. Şöyle rektal yol yani aşağıdan kanama olan her hastaya yapılmalı. Yani taze dışkıda taze kan veya gaytada gizli kan olduğu takdirde mutlaka kolonoskopi yapılmalı. Son 6 ayda daha evvel arz ettiğim gibi total vücut kilo ağırlığını %10'unu kaybeden hastalara yapılmalı. Kolonda, daha doğrusu rektumda yabancı cisim çıkarılması gibi durumlarda acil servise gelen hastalara yapılmalı. Bir de tıkayıcı kolon hastalıkları yani tümörler olsun, iyi huylu, kötü huylu, kusmayla, büyük abdest yapamamayla gelen hastalara yapılmalı. Tabii kolonoskopi pratik manada artık son derece kolay yapılabildiği için artık bana da göre 40 yaşından sonra hastaların rutin kontrol muayenelerinde kolonoskopide evet. yapılmalı diye düşünüyorum.
Doğru, çok önemli
evet.
bu hakikaten.
Evet.
Şunu soracağım, peki genç hastalarda tabii taze kan olduğu zaman hemen hemoroid akla gelebiliyor.
Evet.
Hemoroid olan bir hastaya yine de siz endoskopik olarak bir bakmayı uygun görür müsünüz?
Tabii mutlaka bakıyorum çünkü yukarıda ne var bilmiyoruz.
Evet.
Çünkü sonuç olarak hemoroide tuşe mesafesinde bakabiliyorsunuz. Bazen çok ağırlı olduğu için o tuşeyi de atamıyorsunuz. Rektal muayene yapamıyorsunuz.
Evet.
Onun için hastayı sedatize ederek yani böyle bir katı genel anestezi uygulayarak biraz daha yukarılara bakmakta fayda var kanaatindeyim. Erkek hastaysa rektosigmoidoskopi dediğimiz, yani son 30-35 santime kadar gidilmesi yeterli gibi gözüküyor. Ama kronik anemisi varsa ve kadın cinsiyetse, 40 yaşın üstündeyse, o zaman çekum dediğimiz kalın bağırsağın başlangıç noktasına kadar incelemekte fayda var.
Ameliyat bildiğim kadarıyla, yanlışsam düzeltin, duvarın yani kas dokusuna kadar olduğu zaman çok etkili. Ona ulaştıktan sonra tabii etkisi giderek azalmaya başlıyor. Hele de lenf nodüllerine, yani bezelere sıçramışsa, o zaman daha da azalıyor. Bu konuda nedir?
Çok doğru. Evet. Şimdi şöyle arz etmek lazım. Bir takım evreleme yöntemleri var. Bizim de kullandığımız değişik 3 tane evreleme yöntemi var. Ama hepsinde prensip şu. Tümör bağırsak duvarını vertikal derinliğinde ne kadar atake etmiş, ne kadar istila etmiş. Buyurduğunuz gibi kas dokusuna kadar olan tümörler erken evre tümörler kabul ediliyor. Mesela evre 1, evre 2 tümörde 5 yıllık yaşam şansı, yani sağ kalım diyelim, ameliyattan sonra %65-70'lerde. Evet. Ama seroza dediğimiz, yani bu şeyin 3. katmanına ulaşan tümörlerde bağırsağın ve serozayı geçip de lenf bezlerini atake eden tümörlerde, hatta serozayı hiç geçmeyen tümörlerde bile %35 lenf bezlerinin istilası söz konusu. Lenf bezleri istilası varsa, o zaman ameliyattan sonraki 5 yıllık yaşam şansı değişik serilerde %25'ten %40'a kadar gitmekte. Bu tamamlayıcı, daha evvel buyurduğunuz gibi kemoterapilerle ve radyoterapilerle, tabii rektum kanserleri için konuşuyorum, şua tedavisinin 15. santimin üstündeki tümörlerde çok fazla yeri yok. Uygulamıyoruz zaten. Bu şeyde yardımcı tedavi metotlarıyla bu sağ kalım yüzdelerini biraz daha artırmak mümkün. Ama lenf bezlerini istila ettiyse, ki kanser cerrahisinde de o organı lenfatik anatomisiyle çıkardığımız halde maalesef sağ kalım süresi düşüyor.
Evet. Tabii kansere, böyle kanser oluşumunu arttıran bazı hastalıklar var. Mesela enflamatuar bağırsak hastalıkları denen, işte halkımızda olan vardır. Crohn deniyor, ülseratif kolit gibi bazı hastalıklar var. Bu tip hastalığı olanların nasıl takip etmesi gerekiyor? Yani bir kansere gidişat var mı? Endoskopinde hangi aralıklarla yapılmalı? Nelere dikkat etmeliler?
Çok güzel bir soru. Tabii akut dönemler dışında rutin kontrol muayeneleri yapılmalı. Tarama metotlarında mutlaka kolonoskopi olmalı. Mutlaka her defasında olmasa bile. Tabii yılda iki kere kolonoskopi yapılmalı ve her defasında olmasa bile en az bir kere, yani yılda bir kere biyopsi alınmalı. Biyopsi takipleriyle karar verilmeli.
Tabii çok dikkatli takip gerekiyor.
Evet.
Beslenmeyle ilgili tavsiyeleriniz olur mu? Neler mesela bağırsak kanserine yol açabiliyor veya neler koruyucu olabiliyor?
Çok güzel bir soru bu da. Tabii çok güncel, çok da sıklıkla bu soruyla karşılaşıyoruz. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Beslenme ile kanser arasında çok doğru ilişkiler var. Bu konuda yapılmış çok sayıda ileriye dönük çalışmalar da olduğu gibi geriye dönük de yapılan çalışmalar var. Şöyle özetlemek lazım. Eğer dışkılama periyodu bir günden fazlaysa ve buna neden olan besin türlerinden uzaklaşmak lazım. Yani bir kere her sabah kalktığında bir insanın tuvalete gidip büyük abdestini yapmayı alışkanlık haline getirmesi lazım. Dolayısıyla posalı diyetleri daha fazla tüketmek lazım. Meyveyi, sebzeyi, evet, kendisini tüketmek lazım. Yani meyve suyunu tüketmekten ziyade meyveyi, sebzeyi, ben tabii meyve suyunu tüketen hastalara biraz tembel hastalar diyorum. Meyveyi, sebzeyi tüketip o posasını çıkarması lazım. Çünkü o posa bağırsağa hareket kazandırıyor. O hareketle dışkılama periyodu daha kısa süreye inebiliyor. Eskiden klasik kolon rektum cerrahisi kitaplarında, siz de çok iyi bilirsiniz ki, Normal dışkırama periyodu 4 gün denirdi. Şimdi artık 1 gün ve 2 gün arası deniyor ama bence 1 gün uygun. Yani postalı diyetleri fazla tüketmek lazım ne olursa olsun. Proteinden biraz daha az, biraz vejeteryan tüketmek lazım. Lifli diyet almak lazım. Genel konuşuyorum ama eğer bu şekilde her gün tuvalet ihtiyacını giderebiliyorsa hasta, onun bu konudaki çalışmalar da göstermiş ki bağırsak kanserine yakalanma şansı anlamlı bir şekilde daha düşük.
Evet. Bu bazı aspirinin koruyucu olduğunu söyleyenler var. İşte kalsiyum alımının koruyucu olduğunu söyleyenler var. Mesela kalp damar hastalıklarından korunmak için aspirin tavsiye edilebiliyor belli durumlarda. Hakikaten doğru mu bu? Bu şekilde koruyuculuğu var mı?
Kanserle aspirinin bu konuda yani ispatlanmış bir şeyi yok bildiğim kadarıyla. Ama bu konuda yapılan çalışmalar var. Bir takım non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar dediğimiz, sizin de buyurduğunuz gibi aspirin benzeri ilaçların kanserden koruyucu etkilerini gösteren yayınlar var. Ama bunun aleyhinde de olan yayınlar var. Daha o konuda kesin bir kanıta ulaşmış değiliz ama tabii ki aspirini kalp hastalıklarında, koroner tıkayıcı hastalıklarda koruyucu etkisinden ve tedavi edici etkisinden faydalanıyoruz. Belki daha kesin bir kanıtı olabilecektir ileride ama o konuda yapılmış daha böyle prospektif çalışmalara ihtiyacımız var.
Evet. Bir de teşhis konduğunda geç kalınmış olan bir kanser türü daha var. O da sizin uzmanlık sahanıza giriyor. Pankreas kanseri ve evet, pankreasında iltihabi hastalıkları var. Onlardan da biraz bahsedelim mi hocam?
Evet, tabii ki. Pankreas iltihabı, pankreatit diyoruz. Akut ve kronik olabiliyor. Tabii çok ciddi tedavi gerektiren, ciddi bakım gerektiren hastalıklar bunlar. Pankreatit tabii bir başlı başına bir kanser nedeni olabiliyor. Ama bir de pankreas kanseri hiç pankreatit geçirmeyen hastalarda da ortaya çıkabiliyor başka nedenlerle, genel nedenlerle. Tabii ki pankreas vücudun biraz daha böyle korunmalı yerinde lokalize diyelim. Yani tam böyle omurganın önünde, diğer karın içindeki organların arkasında yerleşen çok önemli bir organ. Sindirim sistemimizde çok önemli bir etkisi olduğu gibi direkt 12 parmak bağırsağına açılan kanalları vasıtasıyla. Bir de endokrin bir organ aynı zamanda. Evet. Bir takım hormonlar, peptitler salgılayarak hayatiyetin devam etmesini sağlıyor. İşte insülin salgılayabiliyor, şeker metabolizmasını ayarlayabiliyor. Protein sindirimiyle ilgili peptitler salgılayabiliyor. Yağların sindirimiyle ilgili bir takım egzokrin dediğimiz yani o 12 parmak bağırsağına açılan kanallarıyla salgıladığı salgılarının dışında bir de endokrin hormonlar salgılayabiliyor. Ve vücudun devamı için çok elzem bir organ. Tabii pankreas kanseri geç yakalanıyor buyurduğunuz gibi. Niçin? Çünkü pankreasın tanısı için elimizde ilk ve en çok uyguladığımız metot olan ultrasonografi çoğu zaman bağırsak gazları nedeniyle yeterli bir şekilde kanıt veremiyor size. Evet. Ve ultrason raporlarının çoğuna bakarsanız bağırsak gazları nedeniyle pankreas gereği şekilde değerlendirilemedi derler. Onun için pankreası biraz daha böyle şüphelenip dışkının kalitesine bakarak ve şeye hastanın soy geçmişine ve özgeçmişine bakarak biraz daha böyle pankreasa yönelik tetkikler yapmak lazım. Tomografi gibi, MR gibi daha böyle sofistike tetkikler yapmak lazım.
Evet. Bu pankreas iltihabı yani pankreatit dediğiniz durum hangi belirtilerle, ne zaman bunun düşünülmesi gerekiyor?
Tabii karın ağrısı.
Evet.
Karın ağrısı çok önemli. Özellikle sırta vuran karın ağrısı lokalizasyon açısından çok önemli.
Evet.
Bulantı, kusma, ondan sonra bitkinlik bu şekilde gelir hastalar. Ondan sonra yapılan muayenesinde bize yol gösterici olan pankreasın amilaz dediğimiz şeyi, salgısı araştırılır ama ondan daha ziyade işte kalsiyum düşüklüğü, işte lökosit yüksekliği, yani beyaz küre yüksekliği, evet, gibi şeylerle, bulgularla, laboratuvar bulgusuyla teşhis koyarız. Daha ziyade klinik muayeneyle teşhis koyarız. Tabii pankreatitin tedavisi ilk başta cerrahi değildir. Ama cerrahi yoğun bakımda yatan hastalardır bunlar. Çeşitli tipleri vardır. Tiplerine göre ölüm oranları yazılmış bir hastalıktır. Mesela nekrotizan pankreatit dediğimiz, pankreasta yer yer ada şeklinde doku ölümleri görüldüğü takdirde, bu tabi tomografik bulgularla ortaya çıkıyor, hastanın kaybedilme şansı daha yüksek olduğu gibi, pankreas etrafında sadece ödem görüldüğünde, nekroz olmadığında hastanın kaybedilme şansı yok denecek kadar az olduğunu bildiren bulgular vardır bizde.
Evet, maşallah. Çok hassas dengeler var tabii. Pankreasın rolü mükemmel. Dediğiniz gibi şeker metabolizması, hormonal çok önemli fonksiyonları var. Ve tam olması gerektiği kadar Allah tarafından ayarlanmış. Fazla olduğunda şeker düşüyor, hipoglisemi ölüme kadar gidebiliyor. Az olduğunda bu sefer diyabet diye bir hastalık çıkıyor. O da yine tedavi edilmezse komaya, ölüme kadar gidebiliyor. Evet. Bütün hayat boyu aynı sınırlarda kalıyor. Hastalık da özel yaratılmış Allah tarafından. İnsanın acizliğini, eksikliklerini gösteriyor. Fakat sağlığa da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela insanın bile bile sağlığını etkileyecek, yani olumsuz anlamda etkileyecek, sağlığına zarar verecek şeylerden de kaçınması gerekiyor. Böyle bir, evet, mesela bildiğim kadarıyla alkolün değil mi, bu hastalıklarda etkisi.
Karbonhidrat diyelim. Evet. Karbonhidratların her türlüsü aslında bir bakıma sağlığa zararlı. Evet. Şimdi tabii diyabeti araştırırken araştırmacılar şunu görmüşler. Ben eğer 12 parmak bağırsağından, yani pankreasın kanallarının açıldığı bağırsaktan karbonhidratları bir bakıma bypass edersem, yani oradan emilimini azaltırsam diyabet olmuyor. Evet. İnsüline de ihtiyaç olmuyor. Ve bu şekilde diyabet cerrahisi ortaya çıkmış. Son zamanlarda çok popülerize olan bir cerrahi dalı. Alkol tabii ki en tehlikeli karbonhidrattır. Daha doğrusu alkol en tehlikeli veya insan vücuduna son derece zararlı, evet, bir maddedir. İnsanın intihar etmesi gibi bir şeydir. Yani insanlar belki alkolü almaktan keyif alıyor olabilir ama kendilerini katlediyorlardır. Alkolün bir bakıma fizik bağımlılık yapısı etkisiyle de o şeyin cenderenin içine giriyorlar ve kurtulamıyorlar. Tabii ki tamamen kaçınmak lazım. En tehlikeli maddelerden bir tanesi insanın kendi kendine katletmesi ve en tehlikeli karbonhidrattır diyelim.
Aslında keyfi de yok. Yani o alkolün meydana getirdiği şuur bulanıklığı, mide bulantısı yapıyor, baş ağrısı yapıyor, bütün sistemleri etkiliyor, ağızda kötü bir tat oluyor, mideye rahatsızlık veriyor. Yani mesela sabah uyanıldığında meydana gelen o baş ağrıları, sıkıntı, uyku bozukluğu yapıyor. Yani çok yapıyor doğru. Da yapıyor. Bir de üstüne kanserler ve hastalıklar meydana getiriyor.
Çok doğru. Böyle akut etkilerin yanında bir de kronik etkiler var. Nöropati, evet, yapıyor. Evet. Yani insan vücudunu katlediyor zamana bağlı olarak. Sinir sistemini öldürüyor. Sinirler öldüğü zaman sinirlerin dağıldığı bütün dokular da ölmüş oluyor.
Evet. Hocam eğer uygun görürseniz bir de karın ağrısından bahsedelim. Karın, evet, ağrısı son derece önemli bir konu. Ve birçok kimse tarafından da ihmal edilir. Çünkü hakikaten zararsız olabilen karın ağrıları oluyor. Ne zaman zararlı olduğunun farkına varılamayabiliyor. Bir gün geç gidiliyor, iki gün, hatta günlerce bekleyip de hastaneye gidenler olabiliyor. Karın ağrısı ne zaman bir kişiyi hastaneye götürmeli, hemen bir doktora görünmeli, ne şekilde olduğu zaman, ne şiddette olduğu zaman?
Tabii karın ağrısı cerrahinin en önemli konusu. Biz talebelerimize ve asistanlarımıza bu eğitim verirken, karın ağrısının santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi ile ilgisi ile başlarız. somatik ağrı nedir, işte parietal ağrı nedir, yansıyan ağrı nedir diye gireriz. Ama karın ağrısı hala bir muamma olarak kalmakta. Doktorlar da karın ağrısını çok fazla patognomonik olarak kullanamamakta. Yani tanıya yönelik bir karın ağrısı yok. Karın ağrısı bir kere bir hastanın veya bir insanın organlarına göre dağılmasıyla şöyle düşünmeli. Tabii göbeğin üstündeki karın ağrıları daha ziyade mide ile ilgili olabilir. Göbeğin altındaki karın ağrıları da bağırsakla ilgili olabilir. Ama karın ağrısı içi boş organının tıkanmasına bağlıysa, işte biz ona kolik ağrı diyoruz.
Evet.
Onun yansıttığı bize belirtiler, bağırsak hareketleriyle artan, bıçak gibi saplanan, daha sonra azalan, tekrar bağırsak hareketiyle ortaya çıkan bir karın ağrısı olarak ortaya çıkmakta. Mesela her iki yan ağrısı dediğimiz karın ağrısı, daha ziyade işte böbrek ve böbrekten çıkan idrar yollarının taşla veya başka bir nedenle tıkanmasıyla ortaya
evet.
çıkabilmekte. O da bir kolik ağrıdır. Orada da yanlarda ortaya çıkar ağrı. Kasıklarda idrarla ortaya çıkan, idrar yapmayla ortaya çıkan ağrılar, özellikle bayanlarda işte sistite bağlı ağrılar olabilir. Erkeklerde prostatizme veya benign prostat hiperplazisine bağlı olabilir. Ağrı üzerine işte ansiklopediler yazılabilir, siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah.
Ağrının bulunduğu yere göre, arkasındaki organa göre analiz etmek de çok doğru değil. Çünkü bazen farklı yerlerde olup da aynı yerden omurluğa giren liflerle iletilen organların ağrıları aynı yerde ortaya çıkabiliyor. Biz buna yansıyan ağrı diyoruz. Tabii mesela göbeğin ortasında başlayıp iştahsızlık, bulantı, kusma, lökosit yüksekliği ve 6-8 saat geçtikten sonra sağ alt kadrana yerleşen ağrı olduğu zaman çok patognomonik olarak akut apendisit ağrısı düşünebiliyoruz.
Evet.
Ama her hastalıkta bu ağrı bize bu şekilde yol gösteremeyebiliyor. Apendiste yakın işte divertikülit ağrısı olabiliyor. Biraz daha solda, çünkü sigmoid kolonda daha ziyade görüldüğü için. Divertikülit ağrısı olabiliyor solda olduğu zaman. Tabii bir de mesela içi boş organın delinmesine bağlı birdenbire artan ve bıçak gibi kesilen ağrılar olabiliyor. Tifoya bağlı ileum delinmesiyle ilgili ağrılar olabiliyor. Mide delinmesiyle ilgili, ülsere bağlı delinmeyle ilgili ağrılar olabiliyor. Tümöre bağlı, tıkanan tümöre bağlı çekumda, yani kalın bağırsağın başlangıcında delinme ile ilgili ağrılar olabiliyor. Bunların hepsi birdenbire ağrının bıçak gibi kesilmesiyle karakterize ama bağırsak düğümlenmesine kadar giden belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Tabii ağrıyı bu kadar kısa sürede belki daha detaylı olarak konuşamayacağız ama aklıma geldiği kadarıyla ağrılar böyle diye diyor.
Hocam o kadar çok ağrı sebebi saydınız
evet.
ki yani ağrı konusunda yani doğrusu hakikaten çok hassas olmak gerekiyor. Kişi bir kere hastaneye gitmekten bir kaybı olmaz. Ama önemli bir ağrısı varsa, dediğiniz gibi böyle önemli bir rahatsızlığa gidecek ve gitmiyorsa tabii çok büyük kaybı olabilir. Dolayısıyla olabildiğince tabii imkanlar el verdiğince en yakın bir hastaneye, doktora başvurup kontrolden geçmesi herhalde yararlı olur.
Çok doğru bir konuya değindiniz. Şöyle ki, tabii insanlar belki eklem ağrısıyla, işte romatizmal ağrılar diyorlar, bunlarla ilgili ağrılarla bir ağrı kesici alabiliyorlar ama belki o an için doktora gidilmeyebilir ama karın ağrısı olduğu zaman biraz bu ağrıyı ciddiye almak lazım.
Evet.
Diye özetleyebiliriz.
Daha bize tabii tıp fakültesindeyken bu böyle söylenmişti. Yani
evet.
Böyle kocaman yazmıştı. Rahmetli Kaya Çilingiroğlu tahtaya,
evet,
hatırlıyorum.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Akut karın batın ağrısında mutlaka üzerinde durulması gerekir. Çünkü Teşhisi zor hakikaten. Gerçi şimdi ultrason, MR, tomografi gibi yöntemler çok faydalı tabii teşhiste. Fakat ne olduğu belli de olmuyor. Bazen apandisit tanısı konuyor. Apendektomi yapılıyor. Yani apandiks denen organı çıkartılıyor. Ama apandisit olmadığı görülebiliyor. Hatta bunun demişlerdi ideal bir oranı var. Ondan bahseder misiniz hocam?
Evet şöyle, o da çok espri konusu olur ama tabii bir cerrahın %20 negatif laparotomi veya negatif apendektomi yapma hakkı var. Yani %80'ini doğru teşhis edebiliyorsunuz ve patolojiyle uyum gösteriyor ama %20 yanılma hakkınız var. Dolayısıyla akut karın ciddi bir olay. Buyurduğunuz gibi eğer akut karın veya karın ağrısı olan bir hastanın doktora, cerraha biraz daha fazla görünmesi gerekiyor. %20'de doktorun yanılma payı var. Hatta bir espri tarzında söylenir. Bir cerrahın yaptığı şöyle arz edeyim nasıldı? Eğer bir cerrahın yaptığı ameliyatların %100'ü de akut apendisitse, yani akut apendisit nedeniyle ameliyat ettiği hastaların %100'ü de akut apendisitse, o cerrah %20'sini, hastaların daha %20'sini evine göndermiştir, ameliyat etmemiştir gibi
doğru,
evet. Derler. Öyle bir espritüel bir deyim de vardır.
Doğru. Yani evet. Hakikaten ideal oran bu. Yani onu evet. Yadırgamamaları gerekir evet. Hastaların. Biz de o şekilde öğrenmiştik zaten. Evet. İdeal orandaki cerrah %80 oranında teşhis koyuyor. Evet. O %100 değil o bu konuda.
Çok doğru.
Evet yanılma payı.
Tabii akut apendisitin, çok özür dilerim sözünüzü kestim.
Estağfurullah.
Akut apendisitin karıştığı hastalıklar var. Tabii apendiks çıkmazsa biraz daha ilerisinde işte bir 60 santim ilerisinde bir mekel aramak lazım. Mekel divertikül dediğimiz evet. Bir hastalık olabiliyor. Bir de jinekolojik ve ürolojik hastalıklarla karışabiliyor. Onun dışında da yani %100'ünün de akut apendisit şeklinde ortaya çıkmasını beklemek doğru değil diye düşünüyoruz.
Evet. Bir de safra kesesi yolu rahatsızlıkları evet. Olabiliyor. İşte taş olabiliyor. Onun da iltihabi hastalıkları olabiliyor. Ondan da bahsedelim mi hocam?
Tabii. Şöyle ki safra kesesi taşı, daha ziyade taş hastalığı, biliyar sistem taş hastalığı dediğimiz safra kesesinde taş ve taşın yarattığı iltihabi hastalıklar olabiliyor. Tabi safra kesesi taşı olmadan da safra kesesinde hastalık olabiliyor. Safra kesesi duvarı kalınlaşması veya safra kesesi delinmesi gibi sonuçlarla sonuçlanabiliyor. Tabi safra kesesi taşı patlamaya hazır bir bomba gibidir. Bizim de hocalarımız hep onu söyler. Safra kesesi taşı varsa bu tıkanma sarılığı yapabiliyor, pankreas iltihabı yapabiliyor, safra kesesi kanseri yapabiliyor, safra kesesinde iltihap ve delinme yapabiliyor, karaciğer iltihabı yapabiliyor. Bu şekilde bir sürü hastayı sıkıntılı duruma sokabiliyor. Onun için bazı cerrahlar veya eski hocalarımız da söylerdi. Safra kesesi taşı varsa mutlaka ameliyat edilmelidir derler. Bunu diyenler sessiz safra kesesi taşı olamaz, sesini duyamayan cerrah olur diye savunurlar. Ama şöyle akılcı bir analiz yaparsak, safra kesesi taşı varsa mutlaka takip edelim. Eğer kesede tek taş varsa bekleyebiliriz, takip edebiliriz. Ama çok sayıda küçük taş varsa mutlaka hemen ameliyat etmeliyiz ilk fırsatta. Tabii çok acil durumlar hariç, acil olup da safra kesesi duvarında kanlaşmayla gelen işte veya safra kesesi gangrenöz kolistit dediğimiz safra kesesinin gangreniyle karakterize bir hastalık durumunda o tabloyla müracaat eden hastaları zaten akut olarak, acil olarak ameliyat ediyoruz ama kronik safra kesesi taşı olduğu zaman çok sayıda taş varsa ve safra kesesi taşına bağlı ağrı, geçici sarılık, işte bu küçük taşların ana safra kanalına geçmesiyle İşte bilirubin yüksekliği dediğimiz laboratuvar bulgularıyla gelen hastalarda da hastaları ameliyat etmekte fayda var. ki günümüzde artık göbekten doğal açıklık cerrahisi yani tek port yöntemiyle yapılan, tek delikten girilerek yapılan safra kesesi ameliyatları son derece başarılı seyrettiği için safra kesesinde ameliyat indikasyonları biraz daha geniş tutuluyor bu nedenle. Onun için safra kesesi taşları patlamaya hazır bomba gibidir. Safra kesesi taşı sessiz olmaz ama sesini duyamayan cerrah olur prensibini genellikle benimsiyoruz ve safra kesesi taşı yaptığı hastalıklardan erken dönemde korunmak için biraz daha karışık duruma gelmeden planlanmış şartlarda hastayı ameliyat etmekte fayda var diye düşünüyoruz.
Evet, şimdi dediğiniz gibi laparoskopik yani böyle minik delikler açarak girip son derece sınırlı bir zarar veriliyor. Bu yöntem apandisit için de kullanılıyor, apandektomi için de kullanılıyor. Hatta fıtık ameliyatlarında bile değil mi yararlı bir yöntem.
Tabii. Şöyle ki laparoskopik cerrahi veya minimal invaziv cerrahi diyelim hastaya doğal açıklıktan veya doğal olmayan açıklıktan cerrahın oluşturduğu deliklerden girilerek yapılan ameliyatların genel bir tanımıdır. Artık bütün organlara yönelik işlemlerde laparoskopik cerrahi kullanılmaktadır. Apendisitte olduğu gibi safra kesesinde, karaciğer cerrahisinde, işte pankreas cerrahisinde, dalak cerrahisinde, reflü cerrahisinde, kanser cerrahisinde tabii ki mide, bağırsak, pankreas gibi kanserlerin cerrahisinde laparoskopik cerrahi çok yoğun ve başarılı bir şekilde kullanılmakta. İki türlü bir cerrah kendisine mahsus delikler açabiliyor. Buradan çalışabiliyor. Veya doğal açıklıktan geçiyor. Yani ağızdan mideyi delerek yapabiliyor. Veya rektal yoldan girebiliyor. Veya bayanlarda fornix'ten girebiliyor. Hazreden girerek yapabiliyor. Üretradan girip yapanlar var. Bir de göbek bir doğal açıklık olduğu için sadece göbekten tek portta yapılan başarılı ameliyatlardır bunlar. Evet. Tabii cerrah iki eliyle kumanda edebildiği gibi artık son yıllarda robotik cerrahi dediğimiz bir konsoldan yöneterek yaptığı yine minimal invaziv cerrahi uygulamaları var. Şimdi tabii robotik cerrahi laparoskopik cerrahinin yerini alacak belki ileride ama biraz daha zaman geçmesi gerekiyor diye düşünüyoruz.
Evet. Bir de hanım izleyicilerimiz var tabii ki. Onlarda da sık görülen bazı rahatsızlıklarla ilgili bilgi verebilirseniz. Mesela göğüs kanseri, göğüste bir kitle olduğu zaman nasıl yaklaşılmalı ve tiroid cerrahisi. Yani tiroidde hastalıkları da sık görülüyor hanım izleyicilerimizde.
Tabii. Evet. Tabii. Şimdi memede genellikle ayda bir hanım hastalara kendi kendine meme muayenesini öğretiyoruz. Onu yapmaları lazım. Tabii ele gelen kitle meme başı akıntısı, kanlı akıntı özellikle. Ve ağrısız büyümeler bizi memede yer işgal eden lezyonlar ve tümörle karşılaştırıyor. Meme cerrahisi tabii hanımlar arasında çok yaygın olan bir cerrahi tipi. Çünkü meme kanserleri çok fazla görülüyor bayan hastalarda. Ailesel meme kanserleri kanseri olan hastalar var. Genetik meme kanseri olan hastalar var. Kendi kendine muayenesiyle erken teşhisi yakalamak mümkün olduğu için biz buna çok önemsiyoruz. Özellikle koruyucu hekimlikte bu tip kursları teşvik ediyoruz. Ama memede kitleyle gelen bir bayan hastada da mümkün olduğu kadar erken gelmesini amaçlıyoruz. Ve özellikle koltuk altına yani lenf bezlerine yayılmasını çok fazla istemiyoruz. Çünkü eğer koltuk altına yayıldığı takdirde sağ kalım süresi biraz daha kısalıyor tabii ki anlamlı bir şekilde. Tiroid cerrahisine gelince tabii iyot eksikliği veya goitrojen maddeler dediğimiz maddelerin yenmesiyle iyi huylu büyümeler olabiliyordu. Eskiden çok daha fazlaydı çünkü biraz da imal ediliyordu. Şimdi artık guatr dediğimiz hastalıkların yanında bir de tiroid kanserleri çok fazla görünmeye başladı. Bunun nedeni belki nükleer serpintiler olabilir tabii ki. Ama tiroid kanserleri, özellikle diferansiye tiroid kanserleri diyelim. Bu tip kanserler, işte papiller dediğimiz, foliküler dediğimiz, Hürtül hücreli kanserler dediğimiz kanserlerin prognozu, yani seyri biraz daha iyi. Bunlar da cerrahiden sonra hastada hiç kanser yokmuş gibi davranan hastaların sayısı oldukça fazla, yüzdesi oldukça fazla. Tabii yine de tiroid cerrahisinde tiroidin total çıkarılmasıyla oluşan bir takım yerine koyma tedavisi uygulanmakta. Hastalar yine atom tedavisiyle tedavi edilebilmekte, cerrahi alternatif olarak veya cerrahi tamamlayıcı. Bu şekilde çok çeşitli modalitelere sahip bir tiroid cerrahisi bilim dalı da var tabii. Paratiroidlerle beraber yapıyorlar bu işi.
Evet.
Biz de yoğun bir şekilde tiroid ve paratiroid cerrahisi yapıyoruz. Paratiroidlerden de kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse, kemikteki kalsiyum metabolizmasını, yani vücuttaki kalsiyum metabolizmasını ayarlayan hormonlardır bunlar. Tiroidin arkasında yerleşen dört tane düğme şeklindedir. Büyümesiyle veya genel büyümesi olabiliyor, yani dördünün büyümesi olabiliyor veya tek bir paratiroitte adenom ortaya çıkabiliyor. İkisinin de tedavisi cerrahi değişik bir şekilde yapılıyor. Tek adenom olursa o adenom çıkarılabiliyor. Eğer dördü de büyüyorsa 3,5'ü çıkarıp yarımı koldaki biceps adenesine veya boyundaki sternocleidomastoid adene dediğimiz boyunun en büyük kasının içine implant ediyoruz.
Evet.
Tiroid cerrahisi, özetle tiroid kanserlerinin cerrahisi diyelim, prognozu daha iyi olan, daha başarılı bir cerrahi.
Şunu sormak istiyorum ben de size. Hem yani meme için hem de tiroid için. Mesela bir kitle olduğunda iğne biyopsi, yani ultrason yapılabiliyor memede. Aynı zamanda röntgen çekilebiliyor. Minik böyle kalsifikasyon odakları var mı? Onlara bakılıyor. Bunların hangi aralıklarla yapılmasında fayda var? Bir de ne zaman biz iğne biyopsi yapıp parça alabiliriz ve ne zaman cerrahi uygulamalıyız, o kitleyi çıkartmalıyız? Bu konulara kısaca bilgi verebilir
Tabii.
misiniz?
Eğer bir kere bazı kriterler var. Eğer bayan cinsiyetse ve şüpheli radyografik görüntülere sahipse, 1 santimden fazlaysa, ama bayan cinsiyet olup 2-4 santim arasıysa, yani 2 santimden fazla, 4 santimden fazla olduğunu da iddia edenler var. Bir takım kriterler var, AMS ve AGES kriterleri. Bu durumda biraz daha yüksek riskli olduğu için ameliyat etmekte fayda var. Ama mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsi yapıyoruz. 1 santimin altındaki nodüllerde ameliyat şöyle, 1 santimin altındaki nodüllerde ince iğne aspirasyonu ultrason eşliğinde yapıyoruz. Ama 1 santim üstünde ise mutlaka ince iğne aspirasyonu ve şüpheli bulgu veriyorsa mutlaka ameliyat ediyoruz.
Evet.
Biz 1 santimin altında yaptığımız eğer tek nodül varsa ve 1 santimin altındaysa onu takip ediyoruz. Büyümesini bekliyoruz. 1 santimin üstüne ulaştıysa tekrar ince iğne aspirasyon biyopsileriyle takip ederek şüpheli bulgu veriyorsa ameliyat ediyoruz.
Çok sayıda nodül varsa nasıl davranılıyor?
Çok sayıda nodül varsa takip edilebilir. Bir de bu nodüllerin dominant dediğimiz hali olabiliyor. Onu takip ediyoruz. Onda da şüpheli bulgularımız varsa mutlaka ameliyat
Evet.
ediyoruz. Ama çok sayıdaki nodülleri olan multinodüler guatr dediğimiz hastalarda, eğer kozmetik neden yoksa, bası belirtileri yoksa, takip etmek en doğru
Evet.
seçenek diye düşünüyoruz.
Tiroidde de aynı şey geçerli değil mi? Oradaki nodüllere de yine
Tiroid
iğneyle
tabii.
parça alıp
Tabii.
takip edip.
Mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsi yapıyoruz.
Evet, çok faydalı bir yöntem
Evet.
ama bazen de yanlış negatif çıkabiliyor. Yani kanser olduğu halde alınan doku yetersiz veya kansere rast gelmemiş olabiliyor.
Tabii ki.
Böyle bir
çok
ihtimal
önemli.
De var.
Onun için 1 santimin altındaki nodüllerde tanı değeriniz buyurduğunuz gibi çok düşük çıkabiliyor. Onun için lezyon yani 1 santim geçtikten sonra yapmakta fayda var. O zaman aldığınız doku tanısı yeterli materyal içerebiliyor.
Evet. Ama iğne biyopsi yapmanında bir sakınca yok. Hatta çok
yok,
faydalı bir yöntem.
Tabii ki.
Evet.
Ki tabii şunu vurgulamak lazım. Tabii radyolojik görüntülerinden ziyade bir de ultrasonik görüntüleri çok önemli. Kistikse biraz daha bekleyebiliriz,
Evet.
takip edebiliriz. Ama solidse yani doku, yani nodülün içinde doku komponentleri varsa o zaman daha ciddi bir şekilde incelemeliyiz. Ve ameliyata biraz daha erken karar vermeliyiz.
Evet hocam. Hocam şeref verdiniz.
O
Maşallah çok
ait.
bilgilendirici oldu.
Estağfurullah.
Hakikaten insan vücudu Allah'ın mucizesi. Allah en mükemmel şekilde yaratmış. Yani bir hücrede bile 1 milyon ansiklopedi sayfasına
Maşallah.
eşdeğer bilgi var. Yaratılışın kesin kanıtı. Darwinizmin de geçersizliğini gösteriyor.
Tabii ki.
Çünkü nereye baksak bir mucize görüyoruz. Her bir hormon, tiroid hormonu bile başlı başına bir mucize. Bütün metabolizmayı ayarlıyor vücutta. Eksikliği olduğu zaman hastalık halleri ortaya çıkıyor. Fazlalığı olduğu zaman yine başka türlü hastalık halleri ortaya çıkıyor. Sağlığımızla ilgilenmek de bizim görevimiz. Kimse doktora gitmekten de çekinmesin. İmkanları oranında tabii. Mümkün olan tetkikleri yaptırıp doktorun dediklerini dinlemek, sağlığına dikkat etmek, yediğine içtiğine dikkat etmek bir dua mahiyetinde son derece önemli. Fazla kilo almaktan kaçınsınlar. Kolesterolün yüksekliğini, kolesterol yüksekliği meydana getirecek yağlı, çok kırmızı et bu gibi beslenmekten de kaçınmak gerekiyor. Spor veya ayrıca bile bile zarar verecek. Mesela sigara içmek, alkol kullanımı bunlardan
Tabii.
uzak durmak gerekiyor.
Tabii.
Onun dışında tabii hastalıkta Allah'ın bir nimeti o da. Allah'a yakınlığı arttırıyor, insanın imanını arttırıyor. Dünya
Tabii.
zaten imtihan yeri inşallah.
Tabii ki. Hastalıkta, sağlıkta insanlar içindir sonuç olarak. Tabii ki teknoloji ne kadar ilerlesin bir tane hücre yapamıyor.
Evet.
Bir amip dediğimiz bir hücre bile yapamıyor. Yani burada Rabbimin büyüklüğünü bir kere daha saygıyla görüyoruz zaten.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, Profesör Doktor Fatih Avşar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendileri Ankara'dan geldiler, şeref verdiler hocamız.
Bu şeref bana ait.
İnşallah sizinle birlikte tekrar birlikte oluruz.
İnşallah.
Bilgilendirdiğiniz için, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Herkese iyi günler diliyoruz inşallah. Bir sonraki programımızda birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.